Bilirsiniz bazen hani bir RPG falan oynarken ana hikaye görevlerini tamamen boş verir. Böyle yan görevlere dalarsınız, saatlerce ormanda bitki toplarsınız, kılıç döversiniz. Yani tamamen alakasız yetenek ağaçlarınızı geliştirirsiniz.
Evet.
Sonra da ana hikayeye bir dönersiniz ki karakteriniz o kadar güçlenmiştir ki oyunun tüm kurallarını baştan yazarsınız. İşte bugünkü derinlemesine incelememizde hayatı tam olarak böyle oynayan bir profilin kaynaklarına dalıyoruz.
Aynen öyle. İncelediğimiz kaynaklar Göktuğ Ülvan adında bir geliştiricinin hikayesini detaylandırıyor. Hani sadece geleneksel eğitimi yarıda bırakmakla kalmayan, kendi kendine öğrendikleriyle küresel bir teknoloji deviyle hukuki bir çıkmaza giren ve oradan da askeri kurumlara sızan oldukça sıra dışı bir isim.
Ya bir saniye orada durmak istiyorum. Geleneksel eğitimi bırakmak derken elimizdeki notlara göre İTÜ Konservatuvar ve Bahçeşehir Üniversitesi Matematik Bilgisayar bölümlerinden bahsediyoruz. Yani bir bölümü değiştirmeyi anlarım da
Tabii canım.
iki prestijli ve zorlu bölümü yarıda bırakmak devasa bir kumar yani. Çoğu insan için bu senaryo direkt işsizlikle sonuçlanır. O boşluğu nasıl kendi lehine çevirmeyi başardı peki?
Ya tam da o güvenlik ağının ortadan kalkması aslında bu hikayenin inovasyon motorunu oluşturuyor diyebiliriz. Yani okulun sağladığı o korunaklı ve yönlendirilmiş yapıdan çıkınca hayatta kalmak için oyun geliştirmenin her aşamasını tek başına halletmek zorunda kalıyor.
Anladım.
Deneme yanılma yoluyla kodlama, müzik, sanat yönetimi, seslendirme,
Hepsini mi?
hepsini aynen. Hepsini mecburen kendi öğreniyor. Daha 20 yaşındayken Crania Games'i kurup işte Roots of Insanity ve Beyond Extinct gibi oyunları baştan sona tek başına inşa etmesinin ardındaki mekanizma da aslında bu zorunluluk hissi.
Çok mantıklı. Sonra da 2020'de Epic Games'ten o meşhur Mega Grant hibesini alıyor. Ama benim asıl takıldığım yer burası.
Evet, o kriz anı.
Değil mi? Hibe aldığı projenin adını Türkiye'de Meta olarak tescilletiyor ve çok kısa bir süre sonra bildiğimiz Facebook adını Meta olarak değiştiriyor.
Tam olarak bu oluyor işte.
Bu noktada ne oluyor peki? Yani elinde bitmiş, yatırım almış bir oyun var ama karşına bir anda Mark Zuckerberg'in şirketi mi dikiliyor?
Kesinlikle. İsim hakkı konusunda devasa bir kurumsal yapıyla aktif bir marka mücadelesi başlıyor. Tahmin edebileceğin gibi de bu hukuki süreç projenin yayınlanmasını tamamen donduruyor.
İnanılmaz bir şanssızlık ya.
Öyle. Ama burada asıl incelenmesi gereken şey onun bu duraklamaya verdiği tepki bence. Düşünsenize, elinizde yıllarınızı verdiğiniz bir teknik altyapı var ama isim hakları yüzünden oyunu çıkaramıyorsunuz.
Ne yapıyorsun? Çöpe mi atıyorsun projeyi?
Hayır. O da bu altyapıyı oyunun kutusunda ne yazdığıyla hiç ilgilenmeyen, sadece kaputun altındaki matematiğe bakan bambaşka bir sektöre kaydırıyor. Askeri simülasyonlara.
Bak bu sıçrama benim kafamı epey karıştırdı açıkçası.
Neden?
Ya oyun motorlarıyla mesela Unreal Engine falan kullanarak askeri lise müfredatlarına giren TÜBİTAK destekli projeler geliştirmeye başlıyor. Eğlence için tasarlanmış bir oyun motoru askeri standartların o ciddiyetine nasıl entegre olabiliyor ki?
Şöyle, çünkü oyun motorları temelde gerçek dünyayı taklit eden çok güçlü matematiksel fizik laboratuvarlarıdır aslında. Ülvan, G++ gibi donanıma yakın hızlı bir yazılım diliyle blueprint mimarisini birleştiriyor ama asıl kritik nokta Unreal'ın Chaos fizik motorunu modifiye etmesi.
Bir dakika. Chaos motoru dediğimiz şey oyunlarda binaların yıkılmasını falan daha gerçekçi ve havalı göstermek için kullanılmıyor mu normalde?
Normalde evet. Oyunculara görsel şölen sunmak için. Ancak bu motor temelde yer çekimini, kütleyi ve çarpışmayı hesaplıyor. Ülvan bunu alıp denizcilik simülasyonlarında su ve rüzgar direncini, o çok tonluk gemilerin ağırlık merkezlerini milimetrik hesaplamak için kullanıyor.
Çok akıllıca.
Tabii, askeri bir simülasyonda gerçek gemileri veya personeli riske atarak test yapamazsınız. Bu yüzden arka plandaki o oyun matematiğinin kusursuz, yani sıfır hatayla çalışmasına ihtiyaçları var.
Sıfır hata toleransı. Ya kaynakları okurken sanal gerçeklik kullanımı ile ilgili katı bir kural dikkatimi çekti.
Hangisi?
Ülvan'ın bu askeri projelerde saniyede 60 ile 120 kare yani FPS hızında sabit bir render performansını şart koştuğu yazıyor. Askeri ve savunma odaklı bir iş için o spesifik FPS rakamları neden bu kadar hayati?
Ya bu aslında donanımla değil tamamen insan biyolojisiyle ilgili bir savunma mekanizması.
Nasıl yani?
VR gözlüğü taktığınızda eğer o FPS oranı düşerse, yani görüntüde saliselik bile olsa bir takılma veya gecikme olursa, gözünüzün gördüğü hareket ile iç kulağınızın hissettiği denge arasında bir senkronizasyon kopukluğu yaşanır.
Aa, yani göz hareket ediyoruz derken iç kulak hayır sabit duruyoruz diyor.
Aynen öyle.
Ve beyin bu tutarsızlığı bir halüsinasyon olarak algılıyor. Beyin zehirlendiğini sanıp anında mide bulantısını tetikliyor. Öyle mi?
Kesinlikle durum bu. Düşünsenize, askeri personelin hayati bir simülasyonun ortasında midesinin bulanması, sistemin tamamen çökmesi demektir.
Tabii, felaket olur.
Bu yüzden bu biyolojik sınırları hesaplayıp yazılımı buna göre 60 ya da 120 FPS'e kilitlemek şart.
Gerçekten ufuk açıcı ya. Bu yetenek seti, onu sadece odasında kod yazan bağımsız bir geliştirici olmaktan çıkarıp ekosistemi besleyen bir Ar-Ge liderine dönüştürüyor aslında.
Doğru, zaten Kranika Studios'tan sonra Dreambox Creative bünyesinde Ar-Ge yöneticiliği yaparak şirkete uluslararası ödüller de kazandırıyor.
Vay canına.
Ve böylece kendi ekosistemini tamamen inşa etmiş oluyor.
Bence tüm bu yolculuğun en güzel ironisi de ta bölümün başında bahsettiğimiz o RPG analojisinde saklı.
Nasıl yani? Bağlayamadım tam.
Ya ana hikayeyi es geçip yan görevlerde ustalaşan karakterimiz nereye dönüyor biliyor musun? Yarıda bıraktığı Bahçeşehir Üniversitesi'ne.
Hah, evet. Ancak bu kez öğrenci olarak değil.
Kesinlikle. Dijital oyun tasarımı bölümüne konuk eğitmen olarak dönüyor. Masasında sınav kağıtları yerine inşa ettiği o G++ mimarileri ve askeri düzeydeki TÜBİTAK projeleri var.
İnanılmaz gerçekten. Bu aslında disiplinler arası merakın gücünü gösteren mükemmel bir vaka bence. Müzik altyapısını matematik ve bilgisayar bilimleriyle birleştirip kendi çalışma ekosistemini kuran biri, sonunda o terk ettiği geleneksel eğitimin öğrencilerine vizyon katmak için geri çağrılıyor.
Hı hı. Bu da bizi düşünmemiz gereken çok temel bir noktaya getiriyor.
Nedir o?
Eğer geleneksel eğitim sistemleri, müfredatı sonradan bizzat yazan bu kendi kendini yetiştirmiş yenilikçilerin hızına yetişemiyorsa, diplomalarla ölçtüğümüz o kalifikasyon algımızı tamamen değiştirmemizin vakti gelmedi mi sence de?
Kesinlikle çok haklısın.
Yani şu an masanızda veya ekranınızda ne üzerine çalışıyorsanız bir düşünün, acaba asıl öğrenme sınırları çoktan çizilmiş o sınıfın dışında mı gerçekleşiyor?